Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikteyiz. Tefekkür Ufku programında İmam Maverdi'nin kaleme almış olduğu Edebi Dünya ve Din adlı eserden okumalar yapıyoruz, okumalarımıza devam ediyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla Ramazan gündemli sohbetlerimiz olmuştu. Kitaptan okumaya biraz ara vermiştik. Hocamızla Ramazan ayı içerisinde tembihnamelerden konuştuk. Günümüz tembihnamelerini aslında hocamızdan dinlemiştik. Günümüzde tembihnameler yapılıyor olsa neler yapılırdı sorusunun cevaplarını hocamızdan dinledik ve son programımızda da, geçen haftaki programımızda da hem Kadir Gecesi'ni hem de bayramı konuşmuştuk. Affedilme ve affedebilme gündemli bir bayram geçirdik hocamızın vesilesiyle. Tekrar bu vesileyle geçmiş bayramınızı tebrik ediyoruz. Rabbim inşallah Kurban Bayramı'na ve yine önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'e bizleri ulaştırsın duası ve temennisiyle. Tabii. Hocama hoş geldin demiş olayım. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Getirdiniz. Safa bulduk Sami'ciğim. Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim biz razı olsun.
Geçmiş bayramlarını tebrik ediyoruz.
Dinleyicilerimizin. Allah razı olsun hocam.
Şevval'in içinde olduğumuzu da hatırlatıyoruz.
Eyvallah. Evet. Yine Ramazanlaşan hayatlarımızın işte oruçla yine böyle bir ibadetle devam etmesi temennisi ve duasıyla. Şevval evet. Oruçlarımız var. Onları tutmaya devam edebiliriz. Evet. Böyle bir gündemi devam ettirmiş olalım. Yani Ramazan-ı Şerif bittikten 6 ay sonra Ramazan-ı Şerif'in o etkisiyle, özlemiyle, tekrar kavuşma hayaliyle bir 6 aylık o süreci sürdürüyoruz. Sonraki 6 ay artık yaklaşıyor Ramazan-ı Şerif deyip
ona hazırlık
yine yapıyoruz. Ona hazırlıkla böyle ibadet gündemli hayatımız inşallah devam etsin. İnşallah. Duasını, niyazını etmiş olalım. Hocam İmam Maverdi'den okumaları yaparken terbiye konusunda kalmıştık. Aslında Ramazan-ı Şerif'in içerisinde de bu konuyu biraz da mezzedelerek konuşmuştuk. Terbiye hususunda bir çocuğun terbiyesi, bir de yetişmiş kişinin terbiyesi büyükler, vardı. Evet. Büyüklerin terbiyesi vardı. Çocukların terbiyesini konuştuk. Onun metotlarını bir eğitimci olarak da siz bahsettiniz. Kendi birikiminizden ve tecrübelerinizden yola çıkarak güzel paylaşımlar yapmıştınız. Peki yetişmiş kişinin terbiyesi nasıl olacak? Evet. İşte insan yedisinde neyse yetmişinde de odur diyoruz ama yetmişine gelmiş veya işte tabii olgunlaşmış bir insanın o manada geri dönüşü nasıl olacak? Bu hususta İmam Maverdi neler söylüyor? Siz hayatın içinden tecrübelerinizle bu hususta neler söylersiniz?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tabii Resulullah Efendimiz bizim örneğimiz, önderimiz. O vefat edinceye kadar, bu darı terk edinceye kadar, ahiret diyarına gidinceye kadar istiğfar ettiğine göre bir yerde istiğfar varsa
terbiyede vardır.
Gelişim vardır.
Gelişim vardır.
İstiğfar aslında hep bir terbiye de ve kendini geliştirmenin bir başka yönü. Yani hep Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Bir önceki yaptığımızı daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Bir önceki yaptığımızı beğenmiyoruz. Hı hı. Ya Rabbi daha iyisi, daha iyisi. Yani çünkü cennete hazır hale gelmek. Yani cennete hazır hale gelmek hedefse eğer bu dünyada, ki odur yani. O zaman terbiye bitmez yani. Ölünceye kadar terbiye bitmez. Ölünce ancak terbiye bitebilir. Dolayısıyla İmam Maverdi ikiye ayırıyor. Terbiye ve insanın edep ve terbiyesini, edepli tedip edilmesini, yani kurallara kendini hatırlatılması, yeni kurallar öğrenmesini, gelişmesini, bir çocukluk dönemi, bir de büyüklük ve yetişme dönemi diye ikiye ayırıyor. Yetişme, yani çocukluk döneminden sonrakini kendi içinde ikiye ayırıyor ama ona aynı hitap ediyor. Artık bülü çağından itibaren artık yetişme dönemi oluyor, neşet dönemi oluyor. O dönemde İkinci edebi de ikinci bölümü alıyor. وَاَمَّا الْاَدَبُ الْلَازِمُ لِلْاِنْسَانَ عِنْدَ نَشْأَدِهِ وَكِبَرِهِ İnsana diyor büyüklük ve yetişme dönemindeki lazım olan edep, terbiye. Bu da iki tanedir. Edebani. Edebun muvada'atin ve ıstılahin. Ve edebun riyazatin ve istislahi. Şimdi burada bu kelimeler tabi muvaza'a filan diye geçiyor ama uzun bizim dildeki karşılığı ortak değerler anlamına gelen muvazaa. Bizim dilimizdeki karşılığı Sami'cim töre ve adetler. Töreler. Daha önce de belki bahsettik. Halil İnalcık Hoca'ya göre Türk kelimesi kökeni törük veya törekten geliyor diyor Halil Hoca. Biliyorsunuz çok 100 yaşına da vefat etti bir tarihçimiz. Kelime kökenlerini Türk kelimesini oraya bağlıyor. Yani Türk demek töreci demek. Töreye riayet eden demek. Örf adete riayet eden demek. Yani toplumun ortak değerleri. Toplumda oluşan, kendiliğinden oluşan her toplumda bir ortak değer var. Ortak kültür var. Milli manevi değerler diyoruz biz buna. Milli manevi değerler. Millet özelliğimizden gelen değerler, manevi özelliklerinden gelen değerler. İşte bu milli değerler, manevi değerler insanın tedibi için gereken bir şeydir. İnsanı o yetiştirir. Yani ayıptır, günahtır anlayışı. Birincisi bu. Ayıptır anlayışı. Ayıp bak. Ele güne ne olacak yani? Hani bunu yapma. Bu bizim örfümüze, adetimize aykırı. Toplumda oluşmuş bir tortu, bir örf, bir hikmet. Hikmet tortusu yani. Töre o demek yani. Töre yanlış anlam yüklüyorlar ama bir gelenek, bir adet var yani. Onlara sahip çıkmak, yetişmekte olurken insanlar. Mesela törelerimiz var. İşte Ramazan bayramı öncesi, Arefe gün kabir ziyaretleri var değil mi? Bir töre.
Evet.
Orada ne yapıyor insanlar? Ahiret hayatına dair bir şeyler dinliyorlar. Veya mevlütler var. Veya işte delikanlıların davranış biçimleri var. Mahallelerde, köylerde. Belli bir töreler var. Düğünlerdeki töreler var. Adetler var.
Evet.
Bu adetleri ıslah ederek, yani biraz bazen böyle ısrarcı bir şekilde körü körüne değil de mantığını da anlaya anlaya bir şekilde bunlara sahip çıkmak insanı benzetir. O yüzden mesela burada biz tabii 28 tane ülkeden gelen talebelerimiz var. Şimdi hepsi aynı insan, insanoğlu. Geliyorlar buraya. Bakıyoruz mesela bir Koreli geliyor. Başka türlü. Bir Japon geliyor, başka türlü. Bir Rusya'dan birisi geliyor, başka türlü. Pekala bunları farklılaştıran şey nedir? Aynı şeyi dinliyorlar, aynı okullarda okuyorlar icabında. İşte onların
töresi,
töresidir.
Adetleri.
Adetleridir yani. O adetler şekillendiriyor insanları. Birincisi bu diyor. İkincisi edebun riyabatin ve istislahin. Bu da riyazat. Yani nedir o? Terbiye yoluyla insanları, cemiyeti elverişli hale getirmek. Yani tasavvufi merkezler, okullar, efendim konferanslar, diğer efendim spor kulüpleri aklımıza gelebilecek olan bir terbiye metodu veriyorlar yani. Değil mi? Mesela bugün herhangi bir tasavvufi merkeze giden oranın bir terbiyesini alıyor. Tasavvuf merkezleri var. STK'ların merkezleri var. Veya siyasi partiler var. Değil mi? Onun bir temsil bak. Sen falan partilisin. Lan dikkat et. Veya yani şey için söylüyorum. Hani bir metot yani. Bir sisteme giriyorsunuz yani. Veya bir kulüp var. Yani aile dışında. Aile içinde onu anlattık. Aile dışında gittiğimiz asker ocağı var mesela. Orada yapılan terbiyeler var. Okullar var. Asıl en başta okullarımız var. Yani anaokulundan tut da üniversiteye kadar, yüksek lisans doktoraya kadar yani fark edilen özellikler var. Dolayısıyla bu da riyazat ve istislah. Yani terbiye yoluyla insanları cemiyete elverişli hale getirmek. Yani bak sen şu beceriyi kazanman lazım. Şu makama gelmen için. Değil mi? Mesela bir spiker olman için şöyle bir sesini terbiyeden geçirmen lazım. Efendim şunu yapman için bir de mesela mesleklerin getirdiği terbiyeler var değil mi?
Konuşmanı terbiye etmek
lazım. Konuşmanı terbiye etmek var. Davranışını terbiye etmek var. Efendim garsonlar var mesela. Bizim bilmediğimiz, yani dikkatimizi almayan bizim hizmet sektörümüz çok geniş Sami'ciğim. Çünkü gerçekten bir garsonluk komünikten başlayan, garsonlukla devam eden, ileride şeflik, şef garsonluğa kadar çıkan, sonra müdürlüğe çıkan bir terbiye metodu var yani. Çıraklıktan gelen bir terbiye metodu var. Yani bunun gibi terbiye metotlarıyla toplum doğrudan hani hazır bulduğu örf değil de bir sanki plan yağı sokar gibi, bir tezgahtan geçirir gibi terbiye etme var. İki türlü terbiye var. Dolayısıyla insanların bir şekilde bir töreye riayet ederek, adete örfe riayet ederek, ayıp günah anlayışına dikkat ederek terbiye edilmesi var. Bir de belli bir şekillere sokularak ıslah edilmesi var. İkisi de vardır diyor. Şimdi onları anlatacak bize İmam Maverdi. Hı hı. Birincisine gelince diyor, yani töre, örf, adet terbiyesine gelince diyor, sağduyulu insanların üzerinde süreklilik sağladığı ve edebiyatçıların güzelliği konusunda ittifak ettiği veya terbiyecilerin ittifak ettiği değerlerin gelenek yoluyla alınmasıdır.
Hmm.
Birincisi budur. Zaten nispeten izah ettik onu. İnsanların bu çeşit edebi kavramlaştırıp ortaya koymalarının çıkarım yapılacak bir gerekçesi olmadığı gibi güzelliği üzerinde ittifak etmelerinin de bir gerekçeli bir delili yoktur. Niçin böyle? Vallahi bilmiyorum yani. Kültürden böyle geliyoruz. Atadan anadan böyle gördük. Bizim böyle bir örfümüz var, adetimiz var. Böyle yaparız. Evet. Bunun ne mantığını aramaya kalktığımız zaman bulamıyoruz. Evet,
Kur'an ve sünnete de aykırı değil.
Tabii. Kur'an ve sünnete de aykırı değil.
Çizgilere bakıldığında.
Çizgilere de aykırı. Zaten Kur'an ve sünnet süzgecinden geçmiş. İslam toplumu onu süzgecinden geçirmiş.
Evet. Demiş ki, zaten İslam'ın ana kaynaklarında işte Kur'an, sünnet, icma, kıyas ve töre, adetler de gelir.
Adetler de geliyor.
Sıraladığımızda.
Tabii. O da var. Zaten ondan geçirilmiş yani. Mesela misafirlik adabı diyelim. Gidiyorsunuz. Yani niye böyle yapılıyor? Kadın erkek ayrı oturuluyor filan. Bir şeyi devralmışız yani.
Evet.
Devralmışız. Devraldığımız şeyi bizden sonraki nesillere devretmemiz lazım. Onu alıp da çarçur etmememiz lazım yani. Asıl mevzu odur. Yani devam ediyoruz. Bunun bir mantığı yoktu. Yani mantık aramaya kalkmaya gerek yok. Lütfen insanlar muhatabın durumuna göre hitap şekillerini kavramlaştırıp derecelerini ortaya koymuşlar. Giysilerin nasıl olacağına dair ittifak sağlamışlardır. Yani şeyin mantığı var mı? Yani hani İtfaiye erinin elbisesinin renginin mantığı
neden kırmızı?
Var mı yani mesela veya elbiseler, kıyafetler, işte efendim ihtifaller, merasimler bunlar ittifak sağlamışlardır. Dolayısıyla şu anda insan daha öncekilerin ittifak ettiği konularda haddini assa edebe aykırı hareket etmiş ve kınanmaya müstahak olmuş olur. Maalesef bugün ayıp günahı kaldırmaya başlayınca işler bozuluyor. Yani düşün eskiden sabah namazında yani bayram namazında erkekler giderken hanımlar evde kahvaltı hazırlıyorlar. Yemek hazırlıyorlar. Veya mezarlıklara hanımlar daha sonra gidiyor. Bayram günü gitmiyor. Veya Arefe günü gitmiyor. Evet. Şimdi bozuldu işler. Yani biraz ne olacak canım falan değil. Yani ne olacak canım dediğiniz zaman o zaman bir sonraki nesle bir şey devredemeyiz. Yani örf adetlerimiz bizi korumak zorundayız yani. O önemli bir şey.
Evet, yani belki bayramı geçirdik ama aslında bayramdan önceki programımızda Sıla-i Rahim'den vesaire bahsetmiştik. Yani bu tür şeyleri yaparken evimizdeki çoluğumuzu çocuğumuzu bunlara dahil ederek yapmak lazım belki
tabii
değil
canım,
mi? Yani
tabii.
Sen otur bizim işimiz var sen gelme
tabii.
Sen yapamazsın edemezsin
değil.
Hadi bakalım beraber mezarlığa gidiyoruz.
Tabii.
İşte geçmişlerimizi ziyaret edeceğiz.
Tabii.
Bunun adı ahde vefadır.
Tabii.
Geçmişe vefa göstermektir.
Mesela mezar ziyareti.
Mezar ziyareti, yardımlaşma.
Bunun bir mantığı ne faydası var? Yok çıkar. Bir örf yani. Türk örfünde mezarlık barktır yani. Ev bir insanın evi ve barkı vardır Sami. Eviniz ve barkınız. Bark mezarlıktır.
Ev,
bir adamın evi barkı neredeyse yurdu orasıdır. Yurt ev ve barkladır. Dolayısıyla geçmişle bağını koparılan bir insanı aldatmak çok kolay olur. Ya ama geçmişle bağı devam eden bir insanı kandıramazlar kolay kolay. O millet devam eder. Peki hala geçmişle bağını nasıl kuracak bir çocuk?
Barkla.
İşte barklara gidecek, mezarlara
gidecek.
Bunun bir sakıncası yok. Mezar ziyareti var.
Dedesini, İbret ninesini ziyaret edecek,
kendini,
geçmişini ziyaret
büyük
edecek.
Büyük bir aile olarak yani. Hatta Yahya Kemal için mi söylüyorlar? Türkiye'nin nüfusu işte 30 milyonken sormuşlar kaç diye. 200 milyon demiş. Nasıl yani demiş.
Biz ölülerimizle birlikte yaşarız.
Biz ölülerimizle birlikte yaşarız demiş. Değil mi? Yahya Kemal'di galiba.
Evet Yahya Kemal. Şey İngiltere'de.
Biz ölülerimizle birlikte yaşarız demiş yani. Türkiye'nin nüfusu.
Şimdi bakıyoruz hocam İstanbul'da birçok böyle mahalle arasında kalmış mezarlıklar var. İşte Karacaahmet.
Tabii canım.
Yani baktığımız zaman mahalle ortasında yani Üsküdar'ın merkezinde Mezarlık. Tabii işte farklı bir semte gidiyorsunuz, mezarlık. Her camimizde hazire var.
Tabii canım.
Yani Süleymaniye'ye gidiyorsunuz, tabii. Fatih Camii'ne gidiyorsunuz, diğer camilerimize, Selahattin Camilerine gidiyorsunuz. Bahçesinde bir hazire
tabii
var.
Canım.
Hüdayi Hazretlerinin bulunduğu, işte Hüdayi Vakfımızın bulunduğu o mekana gidiyorsunuz. Caminin hemen yanında
Hazire
Hüdayi
var.
Hazretleri var. Diğer işte oradaki talebeler, hocalar var. Yani toplum ölülerle birlikte, işte Yahya Kemal'in
Dediği
de
gibi.
bahsettiği gibi birlikte yaşıyorlar.
Ve onların bir edeplendirme, mesela diyelim ki onlardan örnek alma var. Benim atana anana layık ol diye bir şey var değil mi?
Evet.
Yani bu örf adet, yani atan anan, bak buraları yani güzel şeyler yapmışlar yani mesela. Bunun gibi veya mesela toplumdaki örf adetler, mesela bir hediye evinize, mesela bir ikram geldiği zaman ikrama karşılık vermek, ne bileyim yani. Düğünlerdeki örf adetler, gelmeler, gitmeler, ziyaretler, hepsi insana yetiştiren,
evet.
Otomatik
Mesela
olarak yetiştiren şeyler.
Komşunun getirmiş olduğu tabağı boş göndermeme vardır.
Tabii. Mesela bir adet.
Hemen vermezsin yani. Tamam, ver bu tabağı vereyim değil. Tabak beklesin. Ben de birkaç gün sonra bir şeyler yapacağım.
Tabii.
Onu dolu olarak vereceğim size,
tabii,
dersin mesela.
Mesela güzel bir şey. Yani birçok yani toplumdaki ayıp, yani ayıp olur anlayışı var ya. Hani öyle anlarız biz bunu. Ayıp olur anlayışı güzel bir anlayış yani.
Evet.
Yani bunu abartmamak gerekiyor ama ayıp olur anlayışı da güzel bir anlayış. İnsan bu şekilde yetişir diyor. Dolayısıyla diyor, muhatabının durumuna göre diyor, insanların konuşması, giysisi, her şey değişir. Niye böyle oldu bilmiyoruz yani. Dolayısıyla şu anda insan daha öncekilerin ittifak ettiği konularda haddini azsa, edebe aykırı hareket etmiş ve kınanmaya müstahak olmuş olur. Çünkü genelde alışılan şeyden ayrılmak, ortak değer olarak üzerine ittifak edilen şeyden yan çizmek, buna muhalefet etmeye zahiri bir sebep yok ve yeni bir anlam da söz konusu değilse, yani tamam muhalefet ediyorsun da bir sebebin yok yani. Ama sebebin varsa tamam. Yoksa aklen insanı kınanmaya müstahak hale getirir. Yani el gider Mersin'e, sen gidersin tersine derler, değil mi? Yani böyle biri Mersin'e, biri tersine. Herkesin gittiği yere git demek anlamına geliyor. Dolayısıyla kınanırsın yani.
Evet.
Oysa ki öncekilerin üzerine ittifak ettiği, güzel görüp başka bir tavıra çirkin kabul ettikleri şeyin aksine harekette bulunmak aklen caizdir. Mesela bazen şeker dağıtma adeti var değil mi? Şimdi türbelerde. Ya muhtemelen şekerin çok pahalı olduğu bir dönemde insanlar bir vesileyle şekere ulaşsınlar diye efendim böyle
şeker
bir
dağıtılmış.
Şeker adağı olmuş yani. Artık şimdi yeter yani, kesme şekerler geziyor bizim Hüdayi türbelerde.
Lokumlar
vesaire. Daha kaliteli, insanların önemli olan mesela insanların alınca mutlu olacağı, sevineceği, sürur duyacağı ikramlar vermek lazım yani. Yani tamam, geçmişte bu ikram ediliyor diye ona takılıp kalmamak lazım. Caizdir.
Geliştirmek lazım.
Geliştirmek lazım yani.
Evet.
İşte bu bölüm terk edene kınanma yönelmesi açısından da aklen vacip olanlara uygunken, aksine de ortaya konmasından aklen caiz olması açısından aklen vacip olanlara muhalefter. Yani bazı şeyler aklen vacip değil ya, aklen caizdir yani. Böyle bir, yani ben bu örfün adetten çıksam ne olur? Bir şey olmaz. Ama kınanırsın. Çıkarken bir gerekçen varsa kınanmazsın. Ama gerekçen yoksa neye çıkıyorsun durup dururken? Yani bir gelenek başlatmış birisi, güzel hale gelmiş. Onu dediğiniz gibi geliştirmek gerekiyor yani. Bir mantığını sorgulamak lazım. Terbiye yoluyla, yani bu cemiyet adına, yani burada dikkat etmemiz gereken, odaklanmamız gereken nokta cemiyet adına yapılan ritüeller. Sami'cim, şimdi burada yeri gelmişken bunu anlatayım. Belki ikinci şeye geçeriz geçmeyiz. Bizim mevlüt geleneğimiz var değil mi? Mevlüt ayında, yani mevlüt ayı hangi ay? Rebiül Evvel ayında herkes evinde bir ikramda bulunur. Konu komşuya. Bir hoca efendiyi çağırırlar. Bir mevlüt okunur. 40 sene öncesinde öyleymiş yani. Şimdi yeniden oraya döndük yani, Eskişehir'e döndük.
Elhamdülillah.
Yani eve bir insan misafir girer. Birbirinin bir vesile. Yani Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya bir vesile. Mesela yemek yedirme adeti, yani it'amut-ta'am. Bütün peygamberlerin ortak sünnetidir. Adem Aleyhisselam'da da var. Peygamberimizde de var. Bütün peygamberlerde ortak olan, nasıl oruç gibi yani. Yemek yedirme sünneti var. Bir vesileyle, diyelim ki yemek getirmek iyidir desek, kim yedirir kim yedirmez, ama mevlüt ayında insanları çağırıp ikram etmek,
mevlüt okutmak,
mevlüdün işte mevlüt ayı bitmeden bunu yapmak lazım veya Muharrem ayı bitmeden aşure dağıtmak lazım. Ne kadar güzel değil mi? Yani bunun şeyi yok. Hani bunu yapmamak caiz ama yapıldığı zaman ne oluyor? Yani sahip çıkılmış oluyor. Şey anlatacaktım yani. İşte Afrika'ya gittiğim yıllarda baktım orada mevlidler yapılıyor. İnsanlar o kadar bir araya geliyorlar ki. Bir de orada Müslüman liderler zayıf. İslam Müslümanlar var ama liderleri yok. Sahipsiz. Gelmiş sömürge onları sömürmüş. Devleti kendi adamlarına teslim etmişler. Müslümanları ikinci sınıfa itelemişler. Şimdi bunlar bir vesileyle Ramazan'da, Kurban'da ve özellikle Mevlüt'te toplanıyorlar. Niye? Çünkü oralarda İsa Aleyhisselam'ın doğumu ve vesilesiyle Christmas'lar var yani. Şeyler var. Yılbaşı onlara mukabil olarak kendi varlıklarını ayakta tutabilmek için insanlar her şeyi bir tarafa, Mevlüt toplantısı bir tarafa. Gittiğimde arkadaşlar dedi ki işte ya de Mevlüt bid'attir, gitmeyelim filan. Kardeşim yani bid'attir. Biz bunu dini olarak yapmıyoruz. Toplumun bir araya gelmesi var burada.
Evet.
Örf var. Anlatamadım. Ondan sonra oturduk. O arkadaşla dedim ki oturalım bak ben sana bir izah edeyim. Dedim. Birincisi burada yemek yedirme var mı?
Var.
Var. İnsanların bir araya gelmesi var mı? Var. Ziyaretleşme var mı? Var. Bu mevlüt toplantısında neyi eksik görüyorsunuz dedim.
Veya ne yanlış?
Ne yanlış? Hocam dedi, çok fazla dedi laubalilikler yapılıyor dedi peygamberimiz adına. Dedim onlar düzeltilebilir, ıslah edilebilir onlar. Rahmetli Mecid Fazıl Kısakürek rahmetlinin mevlüt hanlara karşı yazdığı bir kitabı var. Yani 63 tane şiir içeren Esselam isimli bir kitap. Peygamberimize mevlüt yazmış yani.
Eyvallah.
Esselam, esselam ne bir harf ne kelam diye başlıyor. Her yıla bir şiir yazmış. O sanki onun yani mevlütler yerine bunlar okunsun, insanlar coşturulsun diye. Dedim ki gel dedim gidelim. Orada hazır insanlar toplanmışlar. Bunu ıslah edici bir şeyler yapalım filan. Pek aklına yatmadı. Daha sonra en son Resulullah Efendimizin yaptığı Herbele'yi anlattım ona. Herbele'yi anlattım. Herbele'yi duyunca tabii İslami bilgisi olan bir alim bir zat yani. Herbele'yi duyunca işte dedi ki bu tam dedi otur dedi. Herbele yani kafirlere karşı boy gösterisi yapmak yani. Biz varız demek yani. Burada dedim bak
hatta
azınlık.
Hatta o tavafta da var.
Tavafta işte. Yani dedim burada azınlıkta kalıyorsunuz. Sayınız çoğu ama diğer tarafların çocukları işte kendi bir araya geliyor. Güç gösterisi var dedim yani. Bir toplum olarak Müslümanların güç gösterisi yapmak deyince dedi ki tamam dedi. Buna ikna oldum dedi. Gittik. Orada bunu anlattı. Bütün oradaki büyük bir mevlide gittik. İkinci sene sonunda o kardeşimiz kendisi mevlid ihdas etti. Şu anda Burkina Faso'nun en büyük mevlidlerden birisini yapıyor.
Maşallah.
Gerçekten çünkü dedik ya insanın dinlemeye hazır hale gelmesi lazım. Mevlid-i Nebevi mesela yetiştiriyor yani. O vesileyle peygamberimiz anılıyor. Hatta şimdi şöyle yaptılar. Bu Fildişi sahilleri o bölgede karar aldılar. Her sene bir konu. Mesela bu sene çocuk yetiştirmekle ilgili bir konu. Maşallah. Bu sene şu konu falan yeni bir konu atıyorlar.
Evet.
Yatsı namazından sabah namazına kadar bu konu konuşuluyor. Yani bütün millet toplanıyor yani. Çok güzel. Yemek yiyorlar. Bir araya geliyorlar. Toplumun yani buradaki önemli olan toplumun kaynaştığı hassas noktaları iyi tutmak lazım. Resulullah Efendimiz ritüelleri. Resulullah Efendimiz mesela Medine'ye geliyor Sami'ciğim. Ne diyor? Ya Resulullah bizim bir bayramımız var diyor. Ya bırakın bu bayramı demiyor. Diyor ki onun yerine ben size iki bayram getirdim diyor.
Ya geliştiriyor.
Geliştiriyor yani.
Eyvallah.
Bayramları reddetmiyor. Çünkü durağan toplumların bayrama ihtiyaçları var. Toplam bir araya gelmeye ihtiyacı var. Tamam diyor. Onun yerine diyor Ramazan bayramı.
Ve Kurban bayramı.
Ramazan ve Kurban bayramı geliyor. Ramazan ve Kurban bayramı oradan gelmiş yani. Medine'den sonra var. Medine'lilerin iki bayramı varmış senede. Peygamberimiz çünkü iki bayramı onun yerine Ramazan kuruldu. Çünkü Peygamberimiz Mekke'de zaten orada da iki şey var. Toplantı var. Birincisi 3+1 aylar. Yani 3 aylar dediğimiz Zilhicce, Zilkade, Muharrem, haram aylar. Panayırlar yapılıyor. Millet yılda bir kere herkes oraya geliyor. Kabe'nin etrafında Peygamberimiz ve Mekkeliler bunun ihtiyacını ayrıca bayram kurma ihtiyacını hissetmiyorlar. Çünkü herkes orada. Bir de Recep ayında bir araya geliyorlar. İki tane panayır kuruluyor. Yani toplumu ilgilendiren mesela konular orada işleniyor. Mesela şiirin gelişmesi, edebiyatın gelişmesi tamamen böyle toplumu ilgilendiren töreyle alakalı bir şey yani. Töre gereği şiir yazması lazım adamın yani.
Evet.
Neyse vaktimiz.
Estağfurullah hocam.
Dolayısıyla Birinci madde toplumu ilgilendiren güzel örf adetleri sahip çıkıp onları geliştirdiğimiz zaman aslında bu yetişmekte olan nesli ve büyükleri yetiştiriyor. Bu bir edep, yani törenin, örf ve adetin eğitimdeki yeri gibi bir konu başlığı olmuş oldu yani.
Eyvallah hocam. Mevlid-i Şerif özelinde yani şöyle bir şey de var değil mi hocam? Şimdi bizim toplumumuz çok okumayı seven bir toplum değil. Biz bir öz eleştiri olarak gerçekten bunu yapmış olalım. Peygamber Efendimiz'in hayatını bu toplum nereden öğrenecek? Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Mevlid-i Şerif'le camilerde işte kandil gecelerinde okutulan, bir vesileyle geçmişlerimize Mevlid-i Şerif okutuyoruz deyip okutulan buradaki
konuşulan konular oluyor orada.
Oradaki konular oluyor. Mevlid-i Şerif'i baştan sona dinlediği zaman Peygamber Efendimiz'in doğumundan itibaren hayatını öğrenmiş oluyor toplumumuz. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi Mevlid-i Şerif'in işte Peygamber Efendimiz'in adına yazılmış olan bir şiiri biz dini bir ritüel olarak yapıyoruz. Gerek var mı gibi bir
vesile,
söyleme gerek yok. Bunları da engellemiş olduk. Günümüzde de elhamdülillah ben çocukluğumda hatırlıyorum yapılırdı. Bir ara böyle bir ara verilmişti. Şimdi elhamdülillah yine bazen memlekete gidiyoruz. Yapılıyor. Çok güzel vesilelerle birleşilmiş oluyor.
Yani gerçekten bunun eğitimdeki yeri çok önemli yani. Toplumdaki yapılan ortak noktaların bir eğitimdeki yeri var yani. Bunu İmam Maverdi buna dikkat çekmiş. Yani. Çok önemli bir nokta bence. Bunu atlamamamız lazım.
Eyvallah.
Geliştirmemiz lazım. Sayı çıkmamız lazım.
Eyvallah hocam.
Terbiye yoluyla insanları cemiyeti elverişli hale getiren edep diyor. Yani aklen tersi yapılabilir ama yapmak da yapmamak lazım. Bu şekilde olan terbiye ve edebin aklen gerekçesi çıkarılabilir. Açık olan olan doğrultuda bu deliller irtibatlıdır. Yani aklen anlayabiliriz, anlamayabiliriz. Geleceği üzere nefsin de buna dair bir şahidi vardır. Yani daha ileride anlatacağız bu konuyu diyor. Cenab-ı Hak eğriyi doğruyu göstermek için ilhamda bulunmuştur toplumlara. Ve فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Cenab-ı Hak insanlara doğruyu ve yanlışı kalbine ilham etmiştir.
Evet.
Dolayısıyla insan mülhem bir varlıktır yani. İlham gelen bir varlıktır. Bir ilhamını insan paylaşır, herkes onun etrafında şekillenir, güzel olur. Kötüyü de ilham eder, bu da kötü der. Adını kötüye çıkartırlar, bunu yapanlar dışlanır. Hatta isimlendirmeler bile, değil mi? İsimlendirirken, kötü isimlendirmek bile aslında bir eğitimdir yani. Bir insana kötü bir isim vermek, yani kötü yapan bir adamın adını kötü koymak yani, kötülük yapanın adını kötü olarak koymak bile diğerleri açısından uyarıdır yani. Bak dikkat et, yani böyle şey yapma yani filan, hani uyarıdır yani.
Eyvallah.
Hatta bir son bir şey anlatayım. İmam Kisai Hazretleri, kıraat imamlarından bir zat, büyük kıraat imamı çobanmış bu zat. Hiçbir şey bilmiyor. Yani böyle bir gençlik döneminde, böyle 17-18-20'li yaşlarda bir tane adam çocuğunu getirmiş onun yanına, hoş geldiniz demiş, hoş bulduk, sefa bulduk derken başlamış konuşmaya, çocuğunu anlatıyor. Bak oğlum diyor, bak bu çobanı görüyor musun diyor. Evet görüyorum diyor. Bak oku diyor, adam ol, bunun gibi çoban olma diyor, tamam mı? Yani İmam Kisai o zaman daha çoban tabii, çoban Kisai, ya ne diyor bu adam diyor ya. Biz diyor çocuklara örnek verilecek durumda mıyım ben diyor. Demek ki cehalet diyor, kötülüğe örnek olmak için bir model diyor. Kötülük modeli diyor. Cahillik diyor. Ben diyor cahillikten kurtulacağım diyor. Yani diyor bu çoban gibi cahil olma demiş, tamam mı? Biz diyor etrafımızdaki darbe mesel hale gelmişiz. Falan gibi cahil olma. Falan gibi şunu olma. Falan gibi olma. Ben diyor bundan kurtulacağım diyor. Çomağı atıyor. Babasına diyor ki ben gidiyorum diyor. Nereye? Ben gidiyorum kardeşim. Çekip gidiyor. Bir kapanıyor. En büyük imamlardan birisi oluyor.
Ya.
Yani dolayısıyla kötülükte darb-ı mesel olmak da iyi değil ama kötülükteki darb-ı meseller de bir eğitim
metodu.
Cehaletteki darb-ı meseller de bir eğitim metodu diye burayı tamamlamış olalım.
Bu konumuzu tamamlamış olalım.
Evet.
Yetişkinleri terbiye etme anlamında ikinci meseleyi önümüzdeki haftayı konuşacağız yani inşallah.
İslah-ı nefs diye. Evet.
Eyvallah. Ama
aslı bu çok uzun sürecek.
Evet, nefsin terbiyesi.
O çok eyvallah, güzel konular var inşallah.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Tamam. Gönlünüze sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Tefekkür Ufku programındaydık. Hidayet Erdoğan hocamla birlikte önümüzdeki hafta böylesi hayati konuları konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Bizleri de duadan unutmayın. Kulağınız bizde olsun efendim.